Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 29.
Yalnız onun yeni bir yaşayışa inanışı, Antin'inki gibi sağlam, onun gibi parlak değildi. Söz söylerken yansız ciddi bir yargıç gibi sesi her zaman durgundu. Korkunç şeylerden söz ettiği zaman bile dudaklarında tatlı bir acıma gülümseyişi dolaşır, yalnız gözlerinde soğuk bir tiksinti ışığı parlardı. Bu soğuk bakış anaya anlatmıştı ki bu adam hiç kimseyi affetmeyecektir, affedemez. Bu affedememek zorunluluğunun zavallıya kim bilir ne acılar çektirdiğini düşündükçe ona acıyordu. Kısacası gözünde Nikola'nın değeri günden güne artıyordu. Nikola saat 9 olunca çalıştığı yere gider, ama evde odaları temizler, yemeği hazırlar, yüzünü gözünü yıkar, giysisini değiştirir, sonra odasına çekilerek kitaplardaki resimleri gözden geçirirdi. Pek çok dikkat edecek olursa okumayı da başarırdı. Ama birkaç sayfa okuduktan sonra yorulur, sözcüklerin anlamını anlayamaz olurdu. Oysa resimlerden tıpkı bir çocuk gibi hoşlanıyordu. Onlara baktıkça gözünün önünden bütün güzelliğiyle yeni bir dünya geçtiğini sanıyordu. Bu dünyayı sanki parmaklarının değişiyle durduruyormuş gibi anlıyordu. Kimi zaman kocaman kentler, kocaman makineler, gemiler, heykeller, insanlığın zincirleme çalışmalarıyla birikmiş sonsuz zenginlik türleri, çeşitleri karşısında düşünceleri apıştıran doğa harikaları görüyor, yaşam sonsuzluğa doğru açılan bir döngü içinde genişliyor, gözlerinin önünde her gün bilinmeyen birçok yenilikler açıyor ve bu güzelliklerin sonsuzluğu onu yavaş yavaş uyanan, tutkulu, özlemli ruhunu gittikçe coşturuyordu. Pelagin'in en çok hoşlandığı şey bir jeoloji kitabıydı. Başka bir dille yazılmış olduğu halde resimleri yer yuvarlağının serveti, doğal güzellikleri, büyüklüğü üstüne Pelagin'e çok açık düşünceler oluşturmuştu. Bir gün Nikola'ya dedi ki, yeryüzü ne büyükmüş meğer. Evet öyle, ama insanlar hala geniş oturamıyorlar. Onu en çok duygulandıran böcekler, özellikle kelebeklerdi. Bunların resimlerine rastladıkça şaşkınlıkla bakıyor ve Nikola'ya dönerek, ''Bak Nikola ne güzel, kim bilir bu sevimli güzellikler her yanda ne çoktur da bizim gözümüzde gizli kalıyor. Hepsi gözümüzün önünden geçiyor da biz göremiyoruz. İnsanlar bir koşuşturmadır tutturmuşlar. Ne bir şey öğreniyorlar ne de bir şey görüp değerlendiriyorlar. Çünkü ne zamanları var ne de istekleri. Bastıkları toprağın ne zengin olduğunu, onun bağrında ne akla şaşkınlık verici şeylerin bulunduğunu bilseydiler, gülüşleri sevinçten öyle kabarırdı ki, her şey hepimizde, her birimiz her şeye özgü, öyle değil mi? Nikola gülümseyerek yanıtladı, evet öyle. Pelage durmaksızın kitap taşımaya başladı. Kimi akşam eve konuklar geliyordu. Bunların arasında Alexey Vasilyev adlı solgun yüzlü, yakışıklı, kara sakallı, ağır başlı, suskun görünüşlü bir delikanlı ile Roman Petrov adlı başka bir adam daha vardı. Ablak yüzünde eskiden geçirdiği bir hastalığın lekeleri parça parça görünen Roman Petrov, dudaklarını her zaman kalbinin inceliğini anlatan biçimde oynatıp durmaya alet edinmişti. Konukların içinde bir Ivan Danilov adlı ufak tefek, cılız, sivri sakallı bir adam vardı ki sesi ok gibi keskin, acı, tiz, karşısındakini etkileyecek kadar sertti. Yegor da ara sıra gelir, herkesle kendisinin gittikçe artan rahatsızlığıyla bile alay ederdi. Ara sıra uzak kentlerden bir takım adamlar gelirdi ki Pelagi bunların hiçbirini tanımazdı. Her geldiklerinde Nikola ile uzun uzadıya konuşurlar, her zaman aynı şeyden, özgürlükten, bütün yeryüzündeki işçilerin durumundan söz ederlerdi. Konuşma uzadıkça tartışma biçimine gider, kızışır, ilerler, ellerinin kollarının geniş işaretiyle herkes katılır, bu arada çay içilirdi. Ara sıra her ağızdan çıkan seslerin yarattığı gürültü arasında Nikola bildiri gibi bir şeyler yazarak arkadaşlarına okur, bu bildiriler hemen oracıkta matbaa harfleriyle kopya edilirdi. Sonra onlar dağılınca ama yere atılan nişette parçalarını toplayarak ateşte yakardı. Ama bir yandan onlara çay hazırlar, bir yandan da düşüncelerin hızlı, yararlı yolda bunlar arasında yayar, bunların düşüncelerini, kafalarını yükseltmek için ne yapmak gerekeceğini düşünürken, konuşmalarını canlandıran coşkunluğa şaşar kalırdı. Ara sıra düşünceler çatışır, içlerinden bir bölüğünün canı sıkılır, ortada karşılıklı suçlamalar dolaşır, birbirlerini kıracak sözler konuşulur, ne var ki çok geçmeden tartışma yine önceki halini alırdı. Ama artık seziyordu ki kendisi işçilerin yaşayışını bütün bu nutuk çeken delikanlılardan daha iyi biliyor, onların başladıkları işin büyüklüğünü daha açık görebiliyordu. İşte bunun içindeki kendisine bu delikanlılara tıpkı mevkinin tehlikesinden haberdar olmaksızın karı koca oyunu oynayan birer çocuk gözüyle bakıyordu. Kimi zaman istemeden bu nutuklarla oğlunun amcanın sözlerini karşılaştırıyor, aralarındaki farkı eskiden görmezken şimdi bütünüyle görüyordu. Ona öyle geliyordu ki burada toplananlar eskiden gördüğü adamlardan daha çok bağırıp çağırıyorlardı. Böyle bağırdıklarına bakılırsa bunlar daha bilgin olsa gerek. Bununla birlikte çok kez de seziyordu ki konuşmalarında görülen hareket coşkunluk ve öfkeleri yapmacıktır. Herkes kendisinin gerçeğe ötekilerden daha çok yaklaştığını, gerçeğin kendisince ötekilerden daha çok bir değeri olduğunu göstermek istiyor, sonra ötekiler bundan üzülerek o gerçeği kendilerinin de pek iyi tanıdıklarını kanıtlamak için şiddetle tartışmaya başlıyorlar. Her birinin amacı kendini yüksek göstermek, arkadaşından üstün görünmektir. Pelagya bundan büyük bir üzüntü duyarak göz kapaklarının hızlı davranışları içinde bütün bu delikanlılara fırlattığı yaldırıcı bakışlarla kendi kendine "Eyvah, unuttular, Pavel'i, arkadaşlarını unuttular, gittiler" diyordu. Ama pek iyi anlamadığı bu tartışmaları çok dikkatle dinliyor, söylenen sözlerden söyleyenlerin duygularını anlamaya çalışıyordu. En sonra anladı ki kendi evinde toplananlar hep iyi şeyler konuşuyorlar, her şeyi topluca düşünüyorlardı. Oysa burada onu parçalıyorlar, inceltiyorlardı. Ötede duygular daha güçlü, daha derin görünüyordu. Burada ise keskin ve sert düşünceler, sözler hep eski hali, eski yaşayışı yıkmaya harcanıyordu. Ötede ise hep yeni yaşayış düşünülürdü. İşte bunun içindir ki oğlunun, Andra'nın sözlerini daha iyi anlıyordu. Kalbinde insanlara karşı yavaş yavaş bir hoşnutsuzluk uyanıyordu. Bütün varlığı bundan kaygılanıyordu. Gittikçe içine bir güvensizlik duygusu geliyor, o da kalbinin heyecanına uyarak yaşam üstüne düşündüğünü söyleyebilmek için her şeyi öğrenmek, elden geldiğince çabuk öğrenmek istiyordu. Dikkat etmişti, ne zaman arkadaşlarından bir işçi evini ziyaret edecek olsa Nikola'nın yüzüne olağanüstü bir açıklık geliyor, yüzünde bir sevinç beliriyordu. O zaman her zamankinden başka bir yolda, kabaca değilse bile daha çok kendini salarak konuşuyordu. Kendi kendini düşünüyordu. Zavallı adam, onların düzenine inmek için ne kadar kendini zorluyor. Ne yazık ki bu düşünce onu avutmuyordu. Görünüyordu ki konuşulanlar Nikola'nın karşısında kafaları düğüm ile bağlanmış duruyorlar, serbest rahat görüşmüyorlardı. Bir gün Nikola odadan çıkınca ana onların birine sordu. ''Niçin öyle sıkılıyorsun? Görenler seni bir sınav geçiriyorsun sanır.'' İçlerinden biri gülerek yanıtladı. ''Böyle şeylere alışık değiliz de ondan. Hem Nikola ile bir değiliz ki, o bizden yüksek.'' Başını öne eğerek ekledi. ''Ne önemi var? Görmüyor musunuz? Ne kadar yalın?'' Adam kadının yüzüne öyle bir bakış fırlattı ki ikisi de sustular. Ara sıra Şeşenka da gülüyordu. Ne var ki uzun süre oturmadan gidiyordu. Söz söylerken hiç gülmez, sözler ağzından daima coşkunca dökülürdü. Her seferinde kalkıp gideceği zaman ananın yanına gelerek sorardı. ''Pavel nasıl, iyi değil mi?'' ''Evet, çok şükür iyi.'' ''Peki, halinden pek hoşnutum. Benden selam söyleyiniz.'' Sonra çıkar giderdi. Kimi zaman Pelagya onunla söyleşmeye koyularak Pavel'in böyle uzun süre hapiste kalmasından, yargılanma tarihinin belli olmamasından yakınırdı. Şeşenka hiçbir şey söylemeden dinlerdi. Yalnız kaşlarını çatar, dudakları titrer, parmakları sinirli davranışlarla oynardı. Ama içinden gelen bir istek ve kaç kez "Ah yavrum, biliyorum, biliyorum ki onu seviyorsun" demek istediyse de cesaret edemedi. İşte bu düşünceyle Şaşenka'nın uzattığı eli sıkarak içinden "Zavallı kız" dedi. Bir gün Natasha gelmişti. Ana içinden bir kucaklayışla onu kucakladı. O bundan büyük bir sevinç duyarak birçok şeyi anlattığı sırada alçak sesle dedi ki "Ah bilseniz başıma gelenleri, annem öldü, zavallı anneciğim öldü." Parmakları hızlı davranışlarla gözlerini sildi. Zavallıya çok acıdım. Yaşı 50 bile değildi. Daha çok yaşayabilirdi. Ancak biraz daha genişçe düşününce anlıyorum ki ölüm ona göre yaşamaktan daha az ağır gelmiş olsa gerek. Bütün yaşamı yalnızlık içinde geçti. Herkese yabancı kaldı. Kimse gelip ondan bir şey istemezdi. Babam bağıra çağıra en son zavallıyı korkak etti. Artık onun sürdüğü yaşama yaşam denir mi? İnsan iyi umut beslerse yaşar. Oysa onun hiçbir umudu kalmamıştı. Aşağılanmaktan başka bir şey beklemezdi. Ama bir an düşündükten sonra, evet Natasha hakkın var dedi. İnsan bir şeyler bekler ise, iyi bir umut beslerse yaşar. Umutsuz, beklemişsiz yaşamak yaşamak mı sanki? Demek şimdi yalnızsınız. Evet, ana bir an sustu sonra gülümseyerek, ne zararı var dedi. İnsan iyi olduktan sonra yalnız kalmış sayılmaz. Çevresinde her zaman arkadaş bulur. Natasha yakında bir yere mürebbi olarak gitti. Orada bir iplik fabrikası vardı. Ama ara sıra gidiyor, genç kıza yasak kitaplar, bildiriler, gazeteler götürüyordu. Onun gördüğü en iyi iş buydu. Rahibe, dantela tüccarı, bakkal, zengin bir şehirli kılığında, kimi zaman yaya, kimi zaman trenle ya da tek atlı araba ile, omuzunda bir torba ile, elinde bir çanta ile dolaşır durur, otelde, köy hanlarında, trende ya da vapurda, kısacası nerede olursa olsun, her zaman sessizliğini korur, her zaman yalın bir yaşayış biçimi izlerdi. Tanımadığı adamlarla bir yerde bulununca ilk önce sözü o açar, konuşmasındaki güzelliği ile görmüş geçirmiş kadınlara özgü haliyle her görüştüğünü ister istemez kendine bağlardı. En çok yakın görmüşlerle konuşmaktan hoşlanır, onların yaşam üstüne düşündüklerini, yakınışlarını, korkularını öğrenmek isterdi. Böyle görüştüğü adamlar içinde talihin kötülüğüne karşı durmakla birlikte insanlığın önemli bilmecelerini çözümleme tutkusu içinde çırpınarak yazgısından yakınanlara rast geldikçe kalbi sevinçten taşardı. Yaşamın görünüşü bütün o savaşları karşı durmaları gittikçe büyüyerek, gittikçe çeşitlenerek gözünün önünden geçip gidiyorlar, insanları aldatmanın, soymanın, onlardan daha çok yararlanmanın alçakça tutkusunu her şeyde ve her yerde görüyordu. Toprakta her şeyin büyük bir verimlilikle var olduğu da dikkatten kaçmamıştı. Böyle olmakla birlikte halk yine yoksulluk içinde, bu sayısız servetlerle birlikte yine yarı aç, hayvanca bir yaşam sürüyor, kentlerde kiliseler hiçbir işe yaramayan altınlarla, gümüşlerle dolu dururken, kaldırımlarda sayısız mutsuzlar bir yardım elinin vereceği sadakayı boşuna bekleyerek titreşiyorlardı. Görkemli kiliseleri, yaldızlı rahip giysilerini, yoksulların kulübelerini eskiden de görürdü. Ne var ki o zaman bu durumu pek olağan bulurdu. Şimdi ise başka türlü düşünüyor, dini zenginlerden çok yoksullara gerekli sayıldığından, o suslu zenginlikte yoksulluğun ve gereksinimin yüzünü vurulmuş bir aşağılama tokadı buluyordu. Gördüğü isimlerden, duyduğu öykülerden anlamıştı ki, Hazreti İsa yoksulları, zavallıları severdi. Giymiş biçimi yalındı ve suslüzdü. Oysa yoksulların biraz alınmak için koştukları kiliselerde onu altınlara, ipeklilere sarıyorlar, önünde diz çöken yaldızlı ipeklilerin içine hapsediyorlardı. Pelagi bunları düşündükçe usulacı birinin sözleri geliyordu. Bizi aldatmak için Tanrı'yı bile araç olarak kullanmaktan çekinmiyorlar. İçimizi öldürmek istediklerinde onu yalanlar, iftiralar içinde bırakıyorlardı. Şimdi kendisi de bilmeden ibadetini azaltmıştı. Ancak İsa'yı da eskisinden daha çok düşünüyordu. Onun adını bile ağızlarına almadan, onu tanımadan, ümitleriyle davranan yeryüzünün Hazreti İsa gibi yoksulların mülkü sayarak, bütün dünya servetini yoksullara dönüştürmek isteyen insanlar her zaman kafasını kurcalıyordu. Kafası hep böyle şeylerle doluydu. Hep bunları gittikçe büyüyerek, kalbinde yükselen yükseli, ışıklı bir ibadet biçimine girerek, bütün evren karanlıklarını, yaşamı, insanlığı eşit parlaklıklarla aydınlatırdı. Pelagi şimdi öyle sanıyordu ki, her zaman belirsiz bir sevgiyle birleşmiş umut, bir korku duygusuyla şefkat, acıyla sevdiği İsa ona daha çok yakınlaşmış, ruhunun temiz sevinci içinde ona daha açıktan, daha iyi görünmeye başlamıştı.
Ayrım sonu.